Ayrım 15, Fırtına Çocukları, Temos Kornaros, sayfa 162, 13. Benzeri her sarsıntıdan sonra her şey sana pek zavallı, pek küçülmüş gibi görünür. İşin kendi benliğin, yaşantın tümden değişir. Şimdiye dek savsakladığın nice yüce işler için kendini hazır hissedersin. Arada sırada da bulanık bir derenin kıyısında bulursun kendini. Bütün ürkekliklerini yenip karşı kıyıya sıçramak için gerekli büyük atlayışı yapıvermen bir an sorunu. Yoksa geri çekilmek, caymak, vazgeçmek, ürkeklik, kendi kendinden utanmak, bunların tırnakları, pençeleri içine düşmek de var senin için. Böyle bir infaz olayının ertesinde insanların davranışında en umulmadık, en garip durumları görebilirsin. Her şey daha mükemmele, daha düzenli olmaya doğru yönelmiştir. Dış merdivenlerin temizliğini üzerine alan arkadaşlar çimento basamakları inatla silmekte ıslak çaputla. Tozun zerresi bile kalmaz. Bugün süpürge işinden sonra paspasla yapılması gerektiği kanısındalar. Sonra çaputta gelişigüzel bir kenara atılmamalı. Bir güzel sabunlanıp kurutulduktan sonra güzelce katlanıp pırıl pırıl bir helva kutusunun içine yerleştirilmeli. Hiç kimse kızmıyor, alınmıyor, üzüntü yaratacak durumlara neden olmuyor. Her şeyde bambaşka bir tempo. Herkes en iyi giysilerini giyiyor ya da eski bir anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için uzak bir cezaevinde yatan arkadaşına mektup yazmayı tasarlıyor. Günlük işlerden tut da özel temizlik işlerine, düşüncelere, duygulara varıncaya dek her şey yepyeni bir düzene girmek isteğinde. Eski polis yani Zervos sorunu da artık çözümlenmeli, sona ermeli bu iş. Onun burada bulunuşu belli ki öğretmenin de durumunu etkiliyor. Bu eski polis için ileri sürdüğü şeylere pek de inanır görünmememiz sinirlendiriyor kendisini. Bunu açıkça söylüyorlar eski polise. Daha fazla bizimle kalamazdı. Bunu kendisi de görüyordu. Adi suçluların koğuşuna gitmek için kendisi başvurmalıydı müdüriyete. Aramızda hiçbir şey umamazdı artık. Herkes onun polis olduğunu, ajanlık etmek için aramıza katıldığını, rapor etmek görevinin kendisine verildiğini biliyordu. Eski polis bunları çok doğal karşılamıştı. Sanki o da bunun böyle olması gerektiğini beklemekteydi. Hemen kalktı. "Tamam çocuklar," dedi. Sessiz, sakin eşyalarını topladı. Dengini koltuğunun altına alıp koridorla avlu arasındaki demir parmaklıklı kapının yanına gidip bekledi. Baş gardiyanı çağırdı. "Ne istiyorsun? Beni esrarkeşlerin koğuşuna nakledin. Niyeymiş o? Beğenmedin mi burasını? Bunlar başka, ben başka. Otur oturduğun yerde. Kalamam. İçeride girmem artık. Burada, şuracıkta kalacağım gece gündüz. Açarsam kapıyı görürsün çenenin nasıl kısılacağını." Havaya bu gözdağını savuran baş gardiyan tutukluya arkasını dönüp gidiyor. Hava bozmuş, çiselemeye başlamıştı. Az sonra sağanaklar halinde boşanıyordu yağmur kovadan boşanırcasına. Çimento zemine düşen yağmur damlalarının hızından avluyu buhar dumanı kaplamıştı. Bu yarı karanlık ortamda ellerini ceketinin cebine sokmuş oracıkta dinelen adamın gölgesini görüyorduk pencerelerimizden. Dirseklerini yukarı kaldırdığı için ince omuz kemikleri dışarı fırlamıştı. Eski, yıpranmış bir jandarma gediklisi üniforması içinde bu adamın ne kadar zayıf, ne kadar çelimsiz olduğu açıkça görülüyordu bu durumda. Görmezlikten geliyorduk. Tüyleri yolunmuş, serçe yavrusu gibi bırakmıştık adamcağızı, titrer durumda. Bu durumu herkes kendine göre haklı buluyor, öfkeli yüreğine bunu anlatmaya, bunun yerinde bir kayıtsızlık olduğuna kendini inandırmaya çalışıyordu. Nasıl bir durumda bulunursa bulunsun bir hafiye ile kimse ilgilenmemeli. Şu gördüğün herif kim bilir kaç yiğidi Azrail ile peşkeş çekmiştir. Acımak ha, ben acıyacakmışım öyle mi? Böylesine bir rezile, geberdiğini, infaz müfrezesinin kurşunlarıyla delik deşik edildiğini görsem yine de inanmam görevli olmadığına. Bu sert çıkışlarla vicdanının sesini bastırmaya çalışıyordu sözüm ona herkes. Spiromilos'un dediklerinin hepsi doğru. Üniformalı görmüştü onu görev başında. Öğretmene de işkence etmişti. İngiliz şirketinin keyfi kaçmasın diye. Mezahora çevresini rahat sömürsünler diye. Kendi köylüleri, hemşerileri olan çiftçilere yapmadığını bırakmamıştı. Birkaç yıl önce çiftçilerin bir gösteri yürüyüşünü gaddarca dağıttığı için kendi babasının bile bedduasını almıştı. Kudurmuş bir tazıydı o. Kendi köylülerini ısırdığı yetmiyormuş gibi şimdi de buraya cezaevine gelmiş, adam gammazlayarak ekmek yemeye çalışıyordu. Hem pek de güzel başarıyordu bu işi. Birçoğumuza da kendini sevdirmesini bildi. Kendi arkadaşlarının, can yoldaşlarının söylediklerine bile inanmayacak hale getirebilmişti onları. Dünkü kurşuna dizilme olayında hepimizden çok gözyaşı döktü. İsteri nöbetine tutulmuştu sanki. Bayılması da numara, yılan numaraları, koynunda ısınıncaya kadar. Kimsenin sinirleri dayanmıyor artık. Bu engerek yılanı koğuştan kovulmalı. Kendi kurbanlarına acıma, onlar için gözyaşı dökme numarası yapan bir katille beraber yaşamak dayanılır şey miydi? İnsan tepeden tırnağa kin kesiliyor, öfkeyle doluyor insanın ruhu. Aklına getirince bunları, kendi öz anan gelip senden böyle bir canavara acımanı istese, onu bile tersler kovarsın. Öfkene, kinine kimsenin engel olmasını istemezsin. Kendi öz yüreğin bile sana, acı diye fısıldasa, kendi kendinden utanırsın. Bu utancını da maskelemek için küfürler yağdırır, intikam sözleri haykırırsın bir pencereden dışarıya doğru. Patlayan bir boranın bir rezili yok etmeye hazırlandığı sırada. Abartmamaya dikkat çocuklar. Bu gerilimli havada yükselen Stavro amcanın sesiydi. İyi be, ister misin sen de ona acıyasın diye karşılık verdi biri. Orasını bilemem ama bir ceset üzerinde dans etmek doğru olmaz bence. Alçağın birisin sen. Bu da yetmezmiş gibi zavallılığını maskelemek için bir insanı öldürmeye kalkışıyorsun. Dona kalmıştık. Bu aksaçlı savaşçıya, cezaevinin en saygıdeğer kişisine, gardiyanların bile kendisiyle konuşurken sözlerini tartarak söyledikleri bu adama karşı kimdi böyle küstahça konuşan, kim yapabilirdi bunu? Heyecanımız en yüksek kertesine gelmişti ki koğuşun dip tarafından Spiromilos'un bize doğru yürüdüğünü gördük. Ayakları sanki sürünüyor, sallanarak, sendeleyerek yürüyordu. Sağ gözünü kırpıyordu sinirli, sol gözünü fal taşı gibi açmıştı. Hareketsiz donuktu bu göz. İnmeli birini andırıyordu bu durumda. Adımlarını zor atıyor, yüzü çok büyük bir heyecanın o yağlı, koyu teriyle parlıyordu. Demek bu sözleri o haykırmıştı kendisi için. Demek onun derdi kendisiyleydi. Beni dinle, Stavro kardeşim. Kurtar beni, kurtar bu zavallıyı. Ben kurtulamam artık. Onu kurtar sen. Hayrola, ne oldu sana? Kardeş, ne oluyoruz yahu? İhtiyar, Spiromilos'u kucaklıyor heyecanlı. Spiromilos bağırıyor ama sesi birden kısılıyor. Boğazını tıkayan bir tıkaçtan kurtulmak istiyor sanki. Adamı içeri alın, dayanamayacağım artık. Çocuklar, çok rica ederim, bizi yalnız bırakın, diye bize yalvarıyor Stavro amca. Önce adam gelsin içeri diye direniyor eski öğretmen, isteri nöbetleri geçirerek. Ben gitmeliyim, o değil. Bu iki yaşlı adamın ne konuştuklarını kimse duyamıyor. 2 dakika sonra ihtiyar, Spiromilos'u yatağına yatırmak için yardım istiyor bizden. Azarlandıktan sonra beşiğine konulmak üzere götürülen bir bebeği okşar gibi okşuyor, öpüyor koskoca adamı. Şöyle konuştuğunu duyuyoruz. Şimdi ferahla artık. Gereğini yaptın. Bravo, var ol. Sen de diyor bana dönerek. Git adamı çağır dışarıdan. Söyle kendisine artık her şeyi bildiğimizi. Seni Spiromilos çağırıyor de ona. Benim çağırdığımı da söyle. Yağmurdan ıpıslak olan dengini kaldırıyorum yerden. Zervos'un yüzüne bakmadan konuşuyorum. Bir yanlış anlamı olmuş besbelli. Artık her şey yoluna girdi. Benimle içeri gelin. Beni ihtiyarlar yolladı buraya. Kulağıma çalınan insan sesi değildi. Bir fokurdama, bir boğulma gurultusuydu. Sesin geldiği yana döndüğümde kupkuru bir çift gözün üzerime dikildiğini gördüm. Alt çenesi kasılmalarla sarsılıyor, ince parmaklarıyla benimle konuşmak istediğini ama konuşamadığını anlatmak istiyordu işaretlerle. Belki duyduklarına, kulaklarına inanamamıştı. Bunun için bir kez daha söylememi istiyordu demin söylediklerimi. Gülümsedim, elinden tuttum. Yeni yürümeye başlayan bir çocuk kadar iradesiz peşimden geliyordu. Hey Tanrım, şu el, şu pörsük, avucumun içinde teslim bayrağını çekmiş şu el, bana ne de çok hatırlatıyor sapanla vurduğum ilk kuşumu. Kuşu avucuma aldığım zaman daha ölmemişti, çırpınıyordu katilinin yüreğini ürpertmek amacıyla. Eski öğretmenle eski polisin aralarında ilk konuştukları birkaç anlamsız heceden başka bir şey olmamıştı. Gözler konuşuyordu kendi kusursuz dillerini, içinde yalnız sözcükler değil, duygu, ışık ve tam bir güven bulunan dillerini. ''Acaba hatırladın mı?'' diyordu bakışlar. ''Hatırladım. Boş ver artık, üzülme. Neler çektirdim sana?'' Eller kıpırdıyor, hareket için çırpınıyor. Sonra pişman olmuşçasına güçsüz, pörsük, dizlerin üstüne konuyor. Düşünceye dalıyorlar, sonra birden yeni bir karar veriyorlar, sarsılıyorlar. Çırpınıyor, kanatlanmak istiyorlar. Spiromilos konuşuyor. Çok çektirdim sana, işkence ettim kardeşim. Bağışla beni, bağışlayabilirsen eğer. Elbet senin de bir bildiğin vardı. Nedenleri vardı bu yaptıklarının. Bağışlamak da ne söz? Yoktu hiçbir nedeni. Kendi kötülüğüm o kadar. Ruhumun pisliği. Bu da bir neden. Kendi durumumuzdan ötürü her zaman kendimiz suçlu değiliz. Yalan söyledim çocuklara. Bana dayak attığını söyledim. Başkalarına dayak attıydım. Aynı kapıya çıkar. Doğruyu söylemişsin. Ama kötü niyetle söylemiştim. Gerçeği aramıyordum ki ben. Tam tersi. Kendi çirkinliğimi maskelemek istiyordum. Kazandın işte savaşını. Şu an %100 haklı bir kişisin. Kötü kişi değilsin. Kardeşim, içimde çok safra var benim. Senin gitmek istediğin koğuşa benim gitmem gerek. Ancak böylelikle ferahlayabilirim, atabilirim saframı. Bu koğuşa yakışmıyorum ben. Stavro amca giriyor araya. Bilemem aranızda geçenleri diyor. Bildiğim tek şey, her ikinizin de bir çirkinlikten bir güzellik yaratmak için çabaladığınız. Bu iş için bana ne deseler şaşmam. Ama Stavrocuğum diye parlıyor Spiromilos. Bilir misin ona neler yaptığımı? Kötü bir insan olması gerekirdi şimdi onun. Burada olmaması gerekirdi. Daha çocukluğumuzdan beri bana nefret borçludur o. Hey tanrım, nasıl ama nasıl gelebildi buraya? Sen bana bu işte engel olmak değil, tersine yardım ettin Spilo amca. Eski polis başını salladı üzüntülü, bir takım kopkoyu, ağır, yoğun anılarını silkip atmak çabasıyla. Elektra'yı tanıdın mı dün? Heyecanlıydı bunu sorarken eski öğretmen. Eski polis korkusuzca gözlerinin içine bakarak karşılık verdi. Evet, tanıdım onu. Almanların eline düşmesinler diye salıverdiğim tutukluların arasında o da vardı o gün. Neden bayıldın dün? Konuşmamak için kendimi zorladım da ondan, bağırmak istedimdi. Elektra'nın ağzından çıkacak bir sözcükle her şey değişebilirdi. Son anda bir sürü şey engel oldu bana. Önce kızın kendisi. Böyle bir anda kişisel durumumu düşünmek, onu düzeltmek için hesaplaşmak istemek hakkım olamazdı. Düşüp öleceğini bile bilse insanın böylesine bir havayı bozmak hakkı yoktur bence. Sonra bütün o bana yaptıklarının ciddi bir nedeni de olmalıydı bence. Buna inanıyordum. Şöyle diyordum kendi kendime. Spiromilos bir savaşın adamı. Gereksiz bir iş yapmaz. Kişi olarak kin besleyemez. Düşmanlık duyamaz kişisel nedenlerle. Elbet bir bildiği vardır. Böyle bir savaş adamının çalışmalarına engel olamazdım. Varsın onun bu çalışmaları benim durumuma, çıkarıma aykırı sonuçlar versindi. Böyle diyordum işte kendi kendime. Sonra gardiyanlar da vardı. Aramızda nasıl şakalaştığımızı bile bilmemeleri, öğrenmemeleri gerekir. Tuttum kendimi ama durumun bu sonuca varabileceğini hiç düşünmemiştim. Birden başım döndü, yere düştüm. Bense bunun ikiyüzlülük numara olduğunu söyledim çocuklara. Biliyor musun bunu ha? Buna ne dersin peki? Bayılırken kulağıma çalındıydı bu sözün. İşte o an senin iyi bir insan olmadığına hükmetmiştim. Bir savaşçı ahlakı bakımından demek isterim. Ama gene de bu konu üstüne konuşmam gerekli miydi, kestiremedim. Sonra konuşsaydım, diyelim, kim inanırdı sözlerime, kim dinlerdi beni? Kendim ayrılmayı düşünüyordum koğuşunuzdan. Bunu bana siz söyleyince rahatladım. Ah dedim, bak şimdi sana da bir iş veriyorlar. Beni dosdoğru mezara götürecek yeni ve sıkıntılı bir deneyim başladığını biliyordum. Çok zayıflamıştım. Üzüntü kanımı da etimi de sömürüp bitirmişti. Bu yeni serüveni bir kurtarıcı gibi karşılamıştım. Ömrümde ilk kez bütün kalbimle ölmek isteğindeydim. Belli ki dayanamamış çökmüştüm. Gücümü yitirmiştim tümden. Ama gene de büyük bir mutluluk içindeydim. Size ulaşabilmiştim. Varsın siz bunu bilmeyesinizdi. Yeniden insandan sayılıyordum. Varsın bunun ben kendim bile farkına varmış olmayayımdı. Yaşlı gözlerini Stavro amcadan yana çevirerek ekledi. Bu benimki basit bir serüven ama güçlü kişilerin hamurundan olmadığım için yol bana çok uzun geldi. Tüm yokuş yukarı, bayır. Belki dünyayı sizin gibi görmeye alışmamışım. Sizin için her şey basit. Bütün hayatım, duygularım, tehlikeli ve sevinçli anlarım sürekli bir abartı havası içindedir. Yormak istemem sizi. Şimdi Spilo amcayla biz ikimiz bir baba oğul gibi oturup aramızda konuşacağız bunları. Olmaz evladım, istemem. Hatır gönül istemem. Artık herkesin yanında açık açık konuşabilecek kadar kendimi güçlü buluyorum. Arkadaşlarımın yanında. Sen verdin bana bu gücü, sen kazandırdın. Gel evladım, öpeyim seni. Birbirini öpmek şöyle dursun, birbirini hep ısıran bu iki insanın bu barışma ve anlaşma isteği karşısında ne büyük bir acı duyduklarını kestirmek işten bile değil. Bağları çözülen bir isteğin bunca güçlü, bunca güzel bir biçimde ortaya dökülmesini ilk kez görüyordum ömrümde. Stavro amca mutluluktan pırıl pırıldı. Bu mutluluğun üstünden taşmasına engel olamıyordu. Bana dönüp şöyle diyor, benim roman bitti, şimdi seninkini bekliyorum ha, ne dersin? Kolaylaştı benim de işim. Romanımı hayatın kendisi yazıp bitirdi. Pek sanmam. Günlük yaşam romanın hisse bölümünü, epiloğunu ekledi yalnızca. Bölümlerin ayrılması, aydınlatılması senin işin. Romanın kahramanları ne yapmışlar, nasıl yaşamışlar, hangi eleklerden, hangi kalbur ve cenderelerden geçirmiş onları yaşam? Daha korkunç işin var senin. Ama epiloğu da yaşam bize hazır lop vermedi. Mars'ın biz öyle sanalım. Zorladık onu. Bak, beni dinle. Spiromilos'a fırsat verilmesi gerekiyordu, gerçek bir savaşçı olarak silkinip kendine gelebilmesi için. Bu nedenle Zervos'la anlaştık. O bildiğin işkencelere katlanmaya razı oldu. Gerekliydi bu. Bunu öğretmen hiçbir zaman öğrenmeyecek. Bunu bilesin. Daha o, uzun süre, başkalarınınkine değil, kendi yaptıklarına önem vermekte devam edecek. Kulis arkasından birinin bu işe karıştığını öğrenirse belki kırılır, gücenir. Büyük saygı duyarak söz verdim. Ama günün birinde böylesine örnek bir insanın aramızda yaşamış olduğunu insanların öğrenmesi gerek diye söylendim kendi kendime. 15. ayrımın sonu, sayfa 171.